Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 23 Mısır'daki 10 Felaket. Bu bölüm çıkış 5 ile 10'a dayanmaktadır. Harun, meleklerin buyruğuyla Horev yakınlarındaki çölde kardeşiyle buluşmaya gitti. Musa duyurması için Rabbin kendisine söylediği bütün sözleri ve yapmasını buyurduğu bütün belirtileri Harun'a anlattı. Çıkış 4, ayet 28. İkisi birlikte Mısır'a doğru yola koyuldular ve orada İsrail'in ihtiyarlarını topladılar. Halk inandı. Rabbin kendileriyle ilgilendiğini, çektikleri sıkıntıyı görmüş olduğunu duyunca eğilip tapındılar. Çıkış 4, ayet 31. Krala bildiri taşıyan iki kardeş, Firavunların sarayına krallar kralının elçisi olarak girdiler. İsrail'in tanrısı Rab diyor ki, "Halkımı bırak gitsin, çölde bana bayram yapsın." Firavun, "Rab kim oluyor ki onun sözünü dinleyip İsrail halkını salıvereyim?" dedi. "Rabbi tanımıyorum. İsraillerin gitmesine izin vermeyeceğim." Musa ile Harun, "İbranilerin tanrısı bizimle görüştü," diye yanıt verdiler. "İzin ver, tanrımız Rab'be kurban kesmek için çölde 3 gün yol alalım. Yoksa bizi salgın hastalık ya da kılıçla cezalandırabilir." Kralın öfkesi alevlendi. "Ey Musa ve Harun, niçin halkı işinden alıkoyuyorsunuz? Siz de işinizin başına dönün," dedi. Krallık bu yabancıların müdahalesinden yeterince iş kaybı vermişti. Bu nedenle Firavun, "Bakın, halkınız Mısırlılardan daha kalabalık. Oysa siz onların işini engellemeye çalışıyorsunuz," dedi. İsrailliler tutsak oldukları yerde Tanrı'nın yasası ile ilgili bilgiyi kısmen yitirmişlerdi. Sept günü genel olarak ihmal ediliyordu. Başlarındaki angaryacılar septin tutulmasını olanaksız kılıyorlardı. Ama Musa halka kurtuluş koşulu olarak Tanrı'nın sözünü dinlemeleri gerektiğini öğretti. Bu nedenle sept gününün yeniden tutulması için gösterilen gayret onlara zulmedenlerin dikkatini çekti. Bakınız ek, l, nokta, not. Öfkeyle dolan kral, İsraillerin işten kaçmak için bir düzen kurduklarından kuşkulandı. Böyle tehlikeli bir düzeni uygulamamaları için onlara fırsat vermemeye kararlıydı. Yüklerini ağırlaştırıp ruhlarındaki bağımsızlığı ezmek için çalışma standartlarını yükseltti. İnşaatlarda en çok kullanılan madde güneşte kurutulmuş kerpiçti. Bu maddenin yapımı için çok sayıda işçinin çalıştırılması gerekiyordu. Kerpiç üretmek için saman kesiliyor ve kille karıştırılıyordu. Firavun, İsraillere saman verilmemesini, bunu kendilerinin toplamalarını buyurdu. Buna rağmen aynı oranda kerpici, aynı sürede üretmeye devam edeceklerdi. Mısırlı angaryacılar, işin yürütülmesi için halkın üzerine İbrani görevliler atamışlardı. Kralın bu buyruğu yürürlüğe girince, halk saman yerine anıs toplamak için dağıldı. Ama aynı işi, aynı sürede yapmaları olanaksızdı. Bu nedenle İbrani görevliler, ağır bir şekilde dövüldüler. Bu görevliler krala çıkıp durumu bildirdiler. Ancak Firavun alaylı bir karşılık verdi. "Tembelsiniz siz, tembel. Bu yüzden gidip Rabbe kurban keselim diyorsunuz. Hadi işinizin başına dönün. Size saman verilmeyecek, yine de aynı sayıda kerpiç üreteceksiniz." Görevlerine dönen işçiler Musa ve Harun'la karşılaştılar. Onlara yakındılar. "Rab yaptığınızı görsün, cezanızı versin," dediler. "Bizi Firavun'la görevlilerinin gözünde rezil ettiniz. Bizi öldürmeleri için ellerine bir kılıç verdiniz." Musa sıkıntıya düştü. Halkın acıları yoğunlaşmıştı. Bütün ülke gençlerin ve yaşlıların feryatlarıyla inliyordu. Hepsi de içine düştükleri durumdan ötürü Musa'yı sorumlu tutuyordu. Musa yüreğindeki acıyı Tanrı'ya getirdi. "Ya Rab, niçin bu halka kötü davrandın?" dedi. "Beni bunun için mi gönderdin? Senin adına Firavun'la konuşmaya gittim gideli, Firavun bu halka kötü davranıyor. Sen de kendi halkını kurtarmak için hiçbir şey yapmadın." Rab Musa'ya, "Firavun'a ne yapacağımı şimdi göreceksin," dedi. "Güçlü elimden ötürü İsrail halkını salıverecek, güçlü elimden ötürü onları ülkesinden kovacak." İsrail'in ihtiyarları, atalarına verilen peygamberlik sözlerini ve Yusuf'un Mısır'dan kurtuluşla ilgili ön bildirisini halka tekrarlayarak kardeşlerinin bocalayan imanını güçlendirmeye çalışıyordu. Bazıları dinlediler ve inandılar. Diğerleri ise ümit etmeyi reddettiler. İşçilerin arasında dolaşan sözleri işiten Mısırlılar, onların ümitleriyle alay ederek tanrılarının gücünü hor gördüler. Mısırlılar, İsraillilerin sahte ilahlar dediği varlıklara tapıyorlardı. Ama zengin ve güçlü bir ulustular. İlahları onlara bolluk vermiş, İsraillileri de köleleri yapmıştı. Firavun, İbranilerin tanrısının onları elinden kurtaramayacağını söylüyordu. Bu gibi sözler birçok İsraillinin ümidini kırmıştı. Doğruydu, gerçekten de köleydiler. Çocuklarının canına kıyılmış ve yaşam onlar için bir yük haline gelmişti. Ama onlar göklerin tanrısına tapınıyorlardı. Elbette Tanrı onları putperestlerin kölesi olarak bırakacak değildi. Ancak Tanrı'ya sadık olanlar şunu biliyorlardı. İsrail halkının yürekleri, Tanrı'nın ayrıldığı, putperest ulusların kadınlarıyla evlendikleri ve putperestliğe kapıldıkları için Tanrı onların köle olmasına izin vermişti. Bu nedenle kardeşlerine güvence vererek Tanrı'nın yakında zincirlerini kıracağını söylediler. Ne var ki İbraniler özgürlüğe henüz hazır değildiler. Cılız bir imanları vardı. Tuhaf bir ülkeye taşınmanın zorluklarını göğüslemek yerine köle olarak kalmayı tercih ediyorlardı. Bazı İbranilerin alışkanlıkları Mısırlıların alışkanlıklarına o kadar benzemişti ki Mısır'da kalmayı tercih ettiler. Böylece Rab, Mısırlı kralın despot yönetimine izin vererek kendisini halkına göstermeyi amaçlamıştı. İsraillerin bazıları Mısır'dan çıkmayı reddedecek kadar sapmış olmasaydı Musa'nın görevi çok daha kolay olacaktı. Ama umutları kırıldığı ve ağır baskı altında oldukları için onu dinlemediler. Rab Musa'ya, "Git, Mısır firavununa İsraillileri ülkesinden salıvermesini söyle," dedi. Ama Musa, "İsrailliler beni dinlemedikten sonra Firavun nasıl dinler?" diye karşılık verdi. Tanrı buyruğunu ineledi. Musa, Harun'u da yanına alıp Firavun'un huzuruna çıkmalı ve İsraillerin bırakılmasını istemeliydi. Mısır'ın başına gelenler. Tanrı gücünü gösterip Mısır'ı yargılamadıkça kralın İsrailleri bırakmayacağı anlaşılmıştı. Musa her felaketten önce felaketin doğasını ve etkilerini açıklamalı, böylece Firavun'a isterse kurtulabilme fırsatı tanımalıydı. Ders alınmayan her felaket daha zorlu olan bir başkasını getirdi. Gururlu yürekler alçalana, göklerin ve yerin yaratıcısını tek gerçek ve yaşayan Tanrı olarak kabul edene dek felaketler birbirini takip etti. Rab, putperestliklerini cezalandırmak ve böbürlenmelerine son vermek için Mısır halkını cezalandırıyordu. Böylece diğer uluslar da Rab'bin yüce etkinliği karşısında titreyeceklerdi. Kendi halkı da putperestliğe sırt çevirecek ve pak tapınmayla ona yönelecekti. Musa ve Harun tekrar Mısır kralının karşısına çıktılar. Köle ulusun iki temsilcisi orada parlak süslemeler, zengin resimler ve ilahların oyma putlarıyla dolu salona yöneldiler. Kral onları Tanrı'nın gönderdiğine dair bir mucize yapmalarını istedi. Harun değneğini alıp Firavun'un önüne attı. Değnek bir yılana dönüştü. Bunun üzerine Firavun kendi bilgelerini, büyücülerini çağırdı. Mısırlı büyücüler de büyüleriyle aynı şeyi yaptılar. Her biri değneğini attı. Değnekler yılan oldu. Ancak Harun'un değneği onların değneklerini yuttu. Kral öncekinden daha kararlı bir şekilde büyücülerin Musa ve Harun'la eşit güce sahip olduklarını duyurdu. Rabbin kullarını sahtekar ilan etti. Ama Rabbin korumasından ötürü onlara herhangi bir zarar veremedi. Şeytanın taklitleri. Büyücüler değneklerini gerçek anlamda yılana dönüştürmemişler. Sadece sihirle böyle bir görünüm vermişlerdi. Kötülüğün kaynağı olan şeytan, günahlı bir meleğin sahip olduğu bütün bilgeliğe ve güce rağmen yaşam verme kudretinden yoksundur. Bu yalnızca Tanrı'ya özgü bir kudrettir. Ama şeytan bunu taklit etmiştir. İnsan gözüne değneklerin yılanlara dönüştüğü izlenimi verilmiştir. Firavun ve saraydakiler bunun böyle olduğunu sandılar. Rab gerçek yılanın sahte olanları yutmasını sağlasa da bu Firavun'a Tanrı'nın gücü değil, daha üstün bir sihir gibi göründü. Firavun, Tanrı'nın Musa aracılığıyla yaptığı mucizeleri kabul etmemek için bir bahane arıyordu. Şeytan ona istediğini verdi. Musa'yı ve Harun'u sihirbaz ve büyücü olarak gösterdi. Böylece getirdikleri bildirinin daha üstün bir varlıktan geldiği iddiasını çürütmeye çalıştı. Şeytanın hilesi Firavun'un yüreğinin katılaşmasına yol açtı. Ayrıca şeytan, Musa'nın ve Harun'un imanlarını da sarsmaya çalışmıştı. Kötülüğün kaynağı olan şeytan, Musa'nın günahın insanlık üzerindeki hükmünü kaldıracak olan İsa'yı simgelediğini biliyordu. Mesih göründüğü zaman üstün mucizelerin onu Tanrı'nın gönderdiğine dair kanıt oluşturacağının farkındaydı. Tanrı'nın Musa aracılığıyla gerçekleştirdiği etkinliği önlemeye çalışan şeytan, yalnızca İsrail'in kurtuluşunu engellemekle kalmadı. Mesih'in çağların ötesinde gerçekleştireceği mucizelerinin, insan gücünün ürünü olduğunu göstermeye çalıştı. Mısır'ı felaketler vuruyor. Musa ve Harun'a ertesi sabah ırmak boyuna gitmeleri buyuruldu. Tüm Mısır'ın yiyecek ve zenginlik kaynağı olan Nil Irmağı bir ilah olarak görülüyor, kralın kendisi de her gün buraya tapınmaya geliyordu. İki kardeş bildiriyi yenilediler. Musa değneğini kaldırıp suya vurdu. Kutsal ırmakta kan akmaya başladı. Balıklar öldü ve kokudan ırmağa yaklaşılamaz oldu. Evlerdeki ve sağanaklardaki sular da kana dönüşmüştü. Mısır'ın büyücüleri de bunu yapınca Firavun aldırış etmedi. Felaket 7 gün sürdü ama hiçbir sonuç vermedi. Değnek yeniden uzatıldı ve bu kez ırmaktan kurbağalar çıktı. Evlere giren kurbağalar odalara ve ocaklara daldı. Kurbağa Mısırlıların gözünde kutsaldı ve yok edilemezdi. Ne var ki şimdi bu hayvanlar Firavunların sarayını bile işgal etmişlerdi. Kral sarayın hayvanlardan temizlenmesini buyurdu. Ancak kurbağaları yaratan büyücüler onları ortadan kaldıramadılar. Firavun bunu görünce biraz olsun alçaldı. Musa ve Harun'u çağırtarak şöyle dedi. Rabbe dua edin, benim ve halkımın üzerinden kurbağaları uzaklaştırsın. O zaman halkınızı Rabbe kurban kessinler diye salıvereceğim. Musa ve Harun, Firavun'un kendilerine dua için bir zaman belirlemesini dilediler. Firavun, ertesi gün dua edilmesini buyurdu. Böylece belki kurbağalar geceliğin kendiliğinden kaybolurlar. Kendisi de İsrail'in tanrısına teslim olarak alçalmaz diye düşündü. Ne var ki felaket belirlenen zamana dek sürüp gitti. Sonunda Mısır'daki bütün kurbağalar öldüler. Ama çürüyen cesetleri havayı kirletti. Rab onları anında toza çevirebilirdi ama kral ve halk bunu büyünün eseri olarak görmesin diye böyle yapmadı. Kurbağalar ölünce yığılarak toplandılar. Bu da olanların göklerin tanrısının yargısının sonucunda gerçekleştiğini gösteriyordu. Ancak Firavun ülkenin rahatladığını görünce Rabbin söylediği gibi inatçılık etti ve Musa ile Harun'u dinlemedi. Harun Tanrı'nın buyruğuyla değneğini uzattı ve yerin tozu sivrisineğe dönüştü. Firavun büyücüleri çağırarak aynısını yapmalarını buyurdu. Büyücüler, "Bu işte Tanrı'nın parmağı var," dediler ama kral yine aldırış etmedi. Tanrı'nın yargısı bir kez daha göründü. Firavun'un sarayına, görevlilerinin evlerine sürü sürü at sineği gönderdi. Ülke at sineği yüzünden baştan sona harap oldu. Bu sinekler büyük ve zehirliydi. Isırıkları çok acı veriyordu. Tanrı'nın bildirdiği gibi Goşen diyarında at sineği görülmedi. Firavun yüreğini katılaştırıyor. Firavun bu kez İsraililerin Mısır'da kurban sunmasını teklif etti. Ama Musa bu doğru olmaz diye karşılık verdi. Çünkü Mısırlılar Tanrımız Rab ve kurban kesmeyi iğrenç sayıyorlar. İğrenç saydıkları bu şeyi gözlerinin önünde yaparsak bizi taşlamazlar mı? İbranilerin sunması gereken kurbanlar Mısırlıların gözünde kutsaldı. Bu hayvanlardan birine bile dokunmak ölümle cezalandırılırdı. Musa yine 3 gün çöle çıkmaları gerektiğini söyledi. Kral buna razı oldu ve Tanrı'nın kullarına yalvararak felaketin kaldırılmasını diledi. Musa ve Harun söz verdiler ama hile yapmaması için onu uyardılar. Felaket kaldırıldı ama kralın yüreği inatla katılaştığından yine fikrini değiştirdi. Bu kez daha korkunç bir felaket oldu. Mısır'daki hayvanların büyük çoğunluğu öldü. Kutsal sayılan hayvanlar, yük hayvanları, öpüzler ve koyunlar, atlar, develer ve eşekler can verdi. Bu felaketin İbranilerin hayvanlarına dokunmayacağı açıkça belirtilmişti. Firavun, İsraillilerin evlerine adamlarını göndererek bunun doğruluğunu denetledi. İsraillilerin bir tek hayvanının bile ölmediğini öğrendi. Öyleyken inat etti ve halkı salıvermedi. Bundan sonra Musa'ya ocak kurumu almaları ve Firavun'un huzurunda göğe savurmaları söylendi. Musa kurumu göğe doğru savurdu. İnsanlarda ve hayvanlarda irinli çıbanlar çıktı. Kahinler ve büyücüler Firavun'un inatçılığını teşvik etmişlerdi. Ama bu kez kendileri de yargı altındaydılar. iğrenç ve sancılı bir rahatsızlığa yakalandıklarından İsrail'in tanrısıyla rekabet edemiyorlardı. Büyücüler kendilerini bile koruyamayacak hale gelmişlerdi. Firavun'un yüreği daha da katılaştı. Rab ona bir bildiri gönderdi. Sabah erkenden kalkıp Firavun'un huzuruna çık. De ki, İbranilerin tanrısı Rab şöyle diyor. Halkımı salıver, bana tapsınlar. Yoksa bu kez senin, görevlilerinin, halkının üzerine bütün felaketlerimi yağdıracağım. Öyle ki bu dünyada benim gibisi olmadığını öğrenesin. Çünkü elimi kaldırıp seni ve halkını salgın hastalıkla vurmuş olsaydım, yeryüzünden silinmiş olurdun. Gücümü sana göstermek, adımı bütün dünyaya tanıtmak için seni ayakta tuttum. Tanrı Firavun'un, İsrail'in kurtuluşa ulaşacağı bir dönemde tahta geçmesini sağlamıştı.
Bu kibirli hükümdar, Tanrı'nın merhametine burun kıvırmıştı. Ama onun inatçılığı aracılığıyla Rabbin harikalarının Mısır'da sergilenmesi için canı alınmamıştı. Tanrı halkının, Mısırlıların acı verici zalimliğini tatmalarına izin verildi. Böylece putperestliğin alçaltıcı etkisi konusunda aldanmamalıydılar. Rab, Firavun'la uğraşırken putperestliğe duyduğu nefreti, zulmü ve baskıyı cezalandırma kararlılığını ortaya koymuştu. Tanrı, Firavun'la ilgili şöyle buyurmuştu. Ben onu inatçı yapacağım. Halkı salıvermeyecek. Çıkış 4, ayet 21. Kralın yüreğinin katılaşması için aslında doğaüstü müdahaleye gerek yoktu. Daha ilk mucizeyi reddettiği zaman isyan tohumlarını ekmiş oldu. İnatçılığın bir düzeyinden diğerine çıktıkça yüreği daha da katılaştı. İlk doğan oğulların ölü yüzlerini görünceye dek bu böyle devam etti. İnatçılık nasıl gelişiyor? Tanrı insanlara kulları aracılığıyla konuşur ve günaha azarlar. Kendisini düzeltmeyi reddeden bir kişinin olumsuz eylemlerine Tanrı engel olmayacaktır. Yenilenen her kötü eylem, kişinin Tanrı'ya karşı direncini artırır, gözlerini körleştirir ve vicdanının sesini boğar. Tanrı bunun sonucunda biçilecek kötü ürünü engellemek için mucize yapmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Galatyalılar 6, ayet 7. Suçlu vicdanlarını yatıştıranlar, büyük isyancının yanında yer alırlar. Tehlike baş gösterdiğinde taraf değiştireceklerini umarlar. Ama bu kolay olmaz. Günahlı eğilimler karakterin içine öylesine işlemiştir ki, İsa'nın benzerliğine dönüşemezler. Eğer yolları hiç ışıkla aydınlanmamış olsaydı, Tanrı'nın merhameti görünebilirdi. Ama uzun süre hor görülen ışık, en sonunda yoldan çekilecektir. Firavun'u bekleyen yeni felaket doludur. Şimdi buyruk ver. Hayvanların ve kırda neyin varsa hepsi sığınaklara konsun. Dolu yağınca eve getirilmeyen, kırda kalan bütün insanlarla hayvanlar ölecek. Böyle bir dolu fırtınası daha önce hiç olmamıştır. Haber çabuk yayılır. Rabbin sözüne kulak asan herkes hayvanlarını toplar, aldırış etmeyenlerse hayvanlarını dışarıda bırakır. Böylece Tanrı, kendisinden korkanlara merhametini göstermiş olur. Musa değneğini göğe doğru uzatınca, Rab gök gürlemeleri ve dolu gönderdi. Yıldırım düştü. Rab Mısır'a dolu yağdırdı. Şiddetli dolu yağıyor, sürekli şimşek çakıyordu. Mısır, Mısır olalı böylesi bir dolu görmemişti. Dolu, Mısır'da insandan hayvana dek kırdaki her şeyi, bütün bitkileri mahvetti. Bütün ağaçları kırdı. Yalnız İsraillerin yaşadığı Goşen bölgesine dolu düşmedi. Firavun sonunda yumuşuyor. Bütün Mısır, Tanrı'nın yargısıyla sarsıldı. Başı sıkışan Firavun, iki kardeşi alelacele çağırttı. Bu kez günah işledim dedi. Rab haklı, ben ve halkım haksızız. Rabbe dua edin, yeter bu gök gürlemeleri ve dolu. Sizi salıvereceğim, artık burada kalmayacaksınız. Musa mücadelenin henüz bitmediğini biliyordu. Firavun'un itirafları ve vaatleri zihnindeki köklü bir değişimi değil, korkusunu ve acısını yansıtıyordu. Yine de Musa, Firavun'un ricasını kırmadı. Musa, Firavun'un yanından ayrılıp kentten çıktı. Ellerini Rab'be uzattı. Gök gürlemesi ve dolu durdu, yağmur dindi. Ancak kral korkuları yatışır yatışmaz, inatçılığı yine ele aldı. Rab, İsrail ile Mısır arasındaki farkı açık bir şekilde ortaya koymaya ve İbranilerin kendi himayesi altında olduklarını göstermeye hazırlanmaktadır. Musa, Firavun'u uyararak çekirgelerden oluşan bir felaketin geleceğini, toprağın üzerindeki her türlü yeşilliğin yok olacağını söyler. Evler ve hatta saray bile çekirgelerin istilasına uğrayacaktır. Musa Firavun'a, "Ne babaların ne ataların ömürlerince böylesini görmediler," der. Firavun'un danışmanları dehşete düşmüşlerdir. Ulus, hayvanların kaybıyla büyük bir darbe yemiştir. Birçok kişi dolu fırtınasında canını yitirmiştir. Ormanlar mahvolmuş, ürün zarar görmüştür. İbranilerin emeğiyle kazanılan her şey hızla kaybedilmektedir. Bütün ülke açlık tehdidi altına girmiştir. Prensler ve saraylılar krala baskı yaparak yalvarırlar. "Ne zamana dek bu adam bize tuzak kuracak? Bırak gitsinler, tanrıları Rabbe tapsınlar." Mısır harap oldu. Hala anlamıyor musun? Musa ve Harun kralın huzuruna çağrılırlar. Kral onlara şöyle der: "Gidin, tanrınız Rabbe tapın," dedi. "Ama kimler gidecek?" Firavun yine yüreğini katılaştırıyor. Musa Firavun'un sorusuna şöyle cevap verdi: "Genç, yaşlı, hep birlikte gideceğiz. Oğullarımızı, kızlarımızı, davarlarımızı, sığırlarımızı yanımıza alacağız. Çünkü Rabbe bayram yapmalıyız." Kral öfkeyle dolup taştı. "Alın çoluk çocuğunuzu, gidin gidebilirseniz. Rab yardımcınız olsun," dedi. "Bakın, kötü niyetiniz ne kadar açık, olmaz. Yalnız erkekler gidip Rabbe tapsın. Zaten istediğiniz de bu." Sonra Musa ile Harun, Firavun'un yanından kovuldular. Firavun onlarla gerçekten ilgileniyormuş gibi yaptı. Güya küçükleri gözetiyordu ama asıl amacı kadınları ve çocukları tutup erkeklerin döneceğinden emin olmaktı.
Musa bu kez değneğini uzattığı zaman doğu rüzgarı çekirgeleri getirdi. Mısır'ın üzerinde uçuşan çekirgeler ülkeyi boydan boya kapladı. Öyle çoktular ki böylesi hiçbir zaman görülmedi. Kuşaklar boyu da görülmeyecek. Toprağın üzerine öyle kapladılar ki ülke kapkara kesildi. Firavun derhal peygamberi çağırtarak şöyle dedi: "Tanrınız Rabbe ve size karşı günah işledim," dedi. "Lütfen bir kez daha günahımı bağışlayın ve Tanrınız Rabbe dua edin. Bu ölümcül felaketi üzerimden uzaklaştırsın." Musa ve Harun yalvarınca güçlü bir batı rüzgarı esmeye başladı ve çekirgeleri Kızıldeniz'e doğru sürükledi. Ne var ki kral bu kez de inatçılığından şaşmadı. Mısır halkı ümitsizliğe kapılmıştı ve geleceğe korkuyla bakıyorlardı. Ulus, ilahlarının temsilcisi olarak Firavun'a tapıyordu. Ama artık doğanın güçlerini kendi isteğinin hizmetinde kullanan gerçek tanrının varlığını görüyorlardı. İbrani kraler kurtulacaklarına kesin gözüyle bakıyorlardı. Mısır'da gizli bir korku vardı. Köle ulus, yükselip kendilerine yapılan yanlışların intikamını alacak mıydı? Herkesin ortak sorusu şuydu: acaba bundan sonra ne olacak? Ülkenin üzerine ansızın bir karanlık çöktü. O denli koyu ve kesif bir karanlıktı ki neredeyse hissediliyordu. Soluk alıp vermek bile zorlaştı. 3 gün boyunca kimse kimseyi göremez, yerinden kımıldayamaz oldu. Yalnız İsraillerin yaşadığı yerler aydınlıktı. Mısırlılar güneş ve ayı ilah olarak görür ve onlara taparlardı. Bu gizemli karanlık hem halkı hem de onların ilahlarını örtmüştü. Bakınız ek, ikinci not. Bu hüküm ne denli korkutucu olursa olsun, Tanrı'nın merhametini ve insanları mahvetmeyi istemediğini gösteriyordu. En son ve en kötü felaket gelmeden önce düşünmeleri ve tövbe etmeleri için halka fırsat tanıdı. Karanlığın hüküm sürdüğü 3. günün sonunda Firavun Musa'yı çağırttı ve halkı göndermeye razı olduğunu söyledi. Ancak hayvanların kalmasını istiyordu. Musa buna şöyle yanıt verdi: "Ama Tanrımız Rabbe kurban kesmemiz için bize kurbanlık ve yakmalık sunular da vermelisin," diye karşılık verdi. "Filayvanlarımızı da yanımıza almalıyız. Bir tırnak bile kalmamalı burada. Çünkü Tanrımız Rabbe tapmak için bazı hayvanları kullanacağız. Oraya varmadıkça hangi hayvanları Rabbe sunacağımızı bilemeyiz." Firavun öfkeden kendini kaybetti. Musa'ya, "Git başımdan," dedi. "Sakın bir daha karşıma çıkma. Yüzümü gördüğün gün ölürsün." Musa, "Dediğin gibi olsun," diye karşılık verdi. "Bir daha yüzünü görmeyeceğim." Rab, İsrail halkının Mısırlıların gözünde lütuf bulmasını sağladı. Musa da Mısır'da Firavun'un görevlilerinin ve halkın gözünde çok büyüdü. Kral Musa'ya zarar vermeyi göze alamıyordu. Çünkü halk, Musa'yı felaketleri kaldırma gücüne sahip tek kişi olarak görüyordu. Onlar da İsraillerin Mısır'dan ayrılmalarını istiyorlardı. Kral ve kahinler Musa'nın son taleplerine de karşı çıktılar.